Ayrım 12. Atatürk sesleniyor. Hıvzı topuz. Sayfa 157. 3. bölüm. Tarihe tanıklık eden anılar. Atatürk'ün hatıra defteri. Atatürk'ün duygusal yapısını 1916'da Çanakkale Savaşı'ndan sonra tuttuğu bir güncede de açık seçik görüyoruz. Atatürk Kasım-Aralık aylarında Batman, Bitlis, Siirt, Silvan, Diyarbakır bölgesinden söz ederken hatıra defterine bir takım notlar yazmıştır. Bölgeden ayrılırken de defteri yaveri yedek subay Şükrü Tezer'e vermiş. Tezer de bu notları yıllarca titizlikle sakladıktan sonra 1965'te Atatürk'ün hatıra defteri başlığıyla yayınladı. İşte o günceden bazı bölümler. 7 Kasım 1916 Batman Köprüsü'nü geçer geçmez yol üzerinde açlıktan ölü gibi yatmış kalmış bir adam gördüm. Daha ilerilerde de iki adam yatıyordu. Muhacirlermiş. Batman Köprüsü ile Silvan arasında yeni ölmüş bir beygir gördüm. İnsanlar ve hayvanlar açlıktan ölüyor. Öksürükten acı çekiyorum. 9 Kasım 1916 Yollarda birçok muhacir gördük. Bitlis'e dönüyorlarmış. Hepsi aç, sefil ve ölüme mahkum bir halde. 4-5 yaşında bir çocuğu anası babası terk etmiş. O da bir karı kocanın peşine takılmış, 100 metreden onları izliyor. Kendilerine niçin çocuğu almadıklarını sordum. Bizim evladımız değil dediler. 10 Kasım 1916 Saat 12.30'da Bitlis'e vardık. Yol boyunca iki yerde insan cesedi ve kemikleri görüldü. Açlıktan ölüp kalan hayvanlar gibi. 13 Kasım 1916 Yolda 300 kadar milis efradına rastladım. Aç olduklarını söylediler. Bitlis'e geri gönderdim. Fırka komutanına da bunların karınlarının doyurulmasını söyledim. Başımı yıkadım, dinleniyorum. 14 Kasım 1916 Geceyi öksürük yüzünden fena geçirdim. 13. alayı teftiş edecektim. Doktor izin vermedi. 16 Kasım 1916 Yine geceyi fena geçirdim. Sabahleyin hastaneleri teftiş ettim. Şeyh Hazret ki bir kolunu kesmişler, onunla görüştüm. Hastaneye çevrilen evler temizlenirken 10-15 kadın başı bulmuşlar. Şerefiye Camii'ni gezdim. Hayvan başlarıyla kaplıydı. Yolda 12 yaşında Ömer adında öksüz bir çocuk gördüm. Yanıma aldım. Anası babası ölmüş. Ona baktığımı görünce bana 3 yetim daha getirdiler. Onlara para vermekle yetindim. 19 Kasım 1916 Akşam Alphonse Daudet'in Sappho, Meurs Parisienne'ini okuyup bitirdim. 20 Kasım 1916 Hacı Musa Bey'in biraderi bana kendi atını hediye etmek istedi, kabul etmedim. 20 Kasım 1916 Sağlığın korunması ve özellikle kafanın iyi çalışması için alkol almamalı. 21 Kasım 1916 Ruh terbiyesi ve askerlikte usulü muaşeret, yani toplumsal davranış kuralları hakkında bir eser yazmak istiyorum. Bunun için Fransızca bir eser biliyorum. Onu okuyacağım. 22 Kasım 1916 Kurmay Başkanı ile tesettürün kaldırılması ve sosyal yaşamımızın düzenlenmesi hakkında sohbet ettik. İyi anne yetiştirmek, kadınlara hürriyet vermek gibi konuları tartıştık. 1 Aralık 1916 Allah'ı inkar mümkün müdür adlı eseri okuyorum. 3 Aralık 1916 Okuduğum kitabı bitirdim. Bilim ve teknolojiye dayananlar makbul. İmam Gazali, İbn Sina, İbni Rüşd gibi düşünenlerin sözleri ise büsbütün başka. 4 Aralık 1916 Kitap okumakla vakit geçirdik. Öğleden sonra tayları gördüm. 5 liraya bir halı ve 1 liraya da bir hamam tası aldım. 6 Aralık 1916 Mebadi Felsefe, Element de Philosophie adındaki kitabı okumaya başladım. 8 Aralık 1916 Tavşan avına çıktık. 10 Aralık 1916 Namık Kemal Bey'in siyasi ve edebi makalelerini okudum, bitirdim. Yine Kemal Bey'in Osmanlı Tarih Methalini okumaya başladım. Yemekten önce Mehmet Emin Bey'in Türkçe şiirlerini okudum. Fikret'in Rubab-ı Şikestesinden parçalar okuyarak karşılaştırdım. İkisi de başka güzel. Ancak ikisinde de aynı ölçüde Arapça ve Farsça sözcükler var. Biri parmak hesabı, öteki değil. 13 Aralık 1916, Silvan'dan otoyla 3,5 saatte Diyarbakır'a vardık. 17 Aralık 1916, ordunun genç Derakiniyun Gökdere Dağları ile Çille Dağı hattına çekilmesi için emir verdim. 23 Aralık 1916, Bahçeköy yakınlarında otomobil çamura battı. Hayvanlarla İsa Ağa mezrasına kadar güçlükle gittik. Geceyi orada geçirdik. Dipnot: Şükrü Tezer, Atatürk'ün Hatıra Defteri, Türk Tarih Kurumu 1999, sayfa 65-91. Bu güncelerin en ilginç yanı Atatürk'ün her gün cephede eleştirel gözle kitaplar okuması. Onun yanı sıra açlık, yokluk, perişanlık. Birinci Dünya Savaşı'nda Atatürk'ün Çanakkale'de neler yarattığını çok iyi biliyoruz. Ama Doğu Anadolu'da çekilen acılar da var. Cumhuriyet kolay kurulmadı. Bu zavallı yarın padişah olacak. Fahri Rıfkı Atay Atatürk'ün Bana Anlattıkları adlı kitabında Atatürk'ün 1919'da Veliaht Vahdettin Efendi ile ilk karşılaşmasını onun ağzından şöyle anlatıyor. İstanbul'da Pera Palace Oteli'nin bir dairesine yerleşmiştim. Artık her şeyin mahvolduğuna inanmış bir adam gibi üzüntüyle düşünüyordum. Ancak mahvolan her şeyin yeniden kurtarılabileceğine inanan bir adam gibiydim. Bu ruh haleti içindeyken padişahın vekili sıfatıyla Enver Paşa bana başvurdu ve şöyle dedi. Alman İmparatoru Zat-ı Şahane'yi, yani padişahı, yarın genel karargaha davet etti. Zat-ı Şahane'nin böyle bir yolculuğu yapamayacak olduğunu düşündük. Zat-ı Şahane adına bu yolculuğu Veliaht Hazretleri yapsın dedik. Kendisine eşlik etmeyi kabul eder misiniz? Ben böyle bir zat ile böyle bir geziyi kendim için enteresan gördüğümden derhal olumlu yanıt verdim. 2-3 gün sonra bir perşembe akşamı trene binip Vahdettin ile geziye çıkmamız kesinleşti. Bana dediler ki geziye çıkmadan evvel Veliaht Hazretleri ile tanışmalısınız. Naci Paşa Harbiye Okulu'ndan benim hocamdı. Onun da Vahdettin'le beraber bulunması uygun görülmüştü. Geziye çıkmadan bir gün önce Vahdettin'in sarayında buluştuk. Bizi sarayın içinde Arap hasırlarıyla örtülmüş bir salona açılan kapıdan içeri aldılar. Redingotlu adamlarla dolu olan odanın eşyası bir kanepe ve iki koltuktan ibaretti. Henüz girdiğimiz bu odada ayakta dururken çok laubali görünen redingotlu adamların içinde başka bir redingotlu adam peydah oldu. Bu yeni gelenin kim olduğunu ne ben ne de arkadaşım fark edebildik. İçeri girdi, bize doğru geldi. Kanepenin sağ köşesine oturdu. Ben karşısındaki koltuğa oturdum. Öteki koltuğa da Naci Paşa oturdu. Gelen zat bir defa gözlerini kapadı, derin bir vecde daldı. Neden sonra gözlerini açtı, bize lütfen iltifat etti. Sizinle müşerref oldum, memnunum. Tekrar gözlerini kapadı. Bu nazikane gözlere cevap vermeye hazırlanırken şaşkın bir kişinin huzurunda bulunduğumu fark ettim. Cevap vermek mi yoksa vermemek mi gerektiği konusunda kararsızdım. Naci Paşa'nın yüzüne baktım. O da çok durgundu. Onda bir kez daha konuşma gücü olup olmadığını anlamak için beklemeyi uygun gördüm. Biraz sonra gözlerini açtı. ''Seyahat edeceğiz değil mi?'' dedi. Ben çok sıkılmış, üzülmüş bir halde, evet seyahat edeceğiz dedim. İtiraf edeyim, bir çılgınla karşı karşıya bulunduğumuzu hemen anlamış ve konuşmaya girişmekten kendimi alıkoymuştum. Hemen ayağa kalkıp dedim ki, ''Efendi Hazretleri, beraber seyahat edeceğiz. Seyahat 2 gün sonra başlayacak. Perşembe akşamı garda hazır bulunacaksınız. Oradan hareket edeceğiz.'' Veda edip çıktım. Görkemli bir saray arabasına binmiştik. Naci Paşa ile aramızda aşağı yukarı şöyle bir konuşma oldu. Zavallı bedbaht, acınacak halde bunlarla ne olabilir? Bu zavallı yarın padişah olacak, kendisinden ne beklenebilir? Hiç. Vahdettin'le son görüşme. Mustafa Kemal Paşa anılarında batılı güçlerin Türkler doğuda Hristiyanları öldürüyor, buna önlem alın diye Osmanlı hükümetine bir nota vermesinden sonra 30 Nisan 1919'da 9. Ordu Müfettişliğine tayin edilmesi üzerine Vahdettin'le yaptığı son görüşmeyi Fadih Rıfkı Atay'a şöyle anlatıyor. Yıldız Sarayı'nın ufak bir odasında Vahdettin'le adeta diz dize denecek kadar yakın oturduk. Sağında dirseğini dayamış olduğu bir masa ve üstünde bir kitap vardı. Salonun boğaz içine doğru açılan penceresinden gördüğümüz manzara şu: birbirine paralel çizgiler üzerinde düşman zırhlıları, bordalarındaki toplar sanki Yıldız Sarayı'na doğrulmuş. Manzarayı görmek için oturduğumuz yerlerden başlarımızı sağa sola çevirmek yeterdi. Vahdettin hiç unutmayacağım şu sözlerle konuşmaya başladı: "Paşa, paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet ettik. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir." Elini demin sözünü ettiğim kitabın üzerine bastı ve ekledi: "Tarihe geçmiştir." O zaman bunun bir tarih kitabı olduğunu anladım. Dikkatle ve sessiz sessiz dinliyordum. "Bunları unutun," dedi. "Asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden önemli olabilir. Paşa, paşa, devleti kurtarabilirsin." Bu sözlerden hayrete düştüm. Acaba Vahdettin benimle samimi mi konuşuyor? O Vahdettin ki yabancı hükümetlerin 100. derecedeki adamlarıyla temas arayarak devletini ve saltanatını kurtarmaya çalışıyordu. Bütün yaptıklarından pişman mıydı? Aldandığını mı anlamıştı? Bu konuda tartışmayı tehlikeli saydım. Kendisine basit yanıtlar verdim. "Hakkımdaki teveccüh ve güvene teşekkürlerimi arz ederim. Elimden gelen hizmette kusur etmeyeceğim, inanınız." Bunları söylerken kafamdaki sorunu da çözmeye uğraşıyordum. Çok iyi anladığım veliahtlığında, padişahlığında bütün duygu ve düşüncelerini, eğilimlerini, yersiz kuşkularını bildiğim adamdan nasıl yüksek ve asil bir davranış bekleyebilirdim? Vahdettin demek istiyordu ki hiçbir kuvvetimiz yok. Tek dayanağımız İstanbul'a hakim olanların siyasetine uymaktır. Benim memuriyetim onların şikayet ettikleri sorunları çözmektir. Eğer onları memnun edebilirsem, memleketi ve halkı bu siyasetin doğruluğuna inandırabilirsem ve bu siyasete karşı gelen Türkleri yola getirebilirsem, Vahdettin'in arzularını yerine getirmiş olacaktım. "Merak buyurmayınız efendimiz," dedim. "Hazreti Şahane'nin görüşünü anladım. İdare-i seniyeniz olursa hemen yola çıkacağım ve bana emir buyurduklarınızı bir an unutmayacağım." Dipnot: Mustafa Kemal Paşa'nın nihai hedefini padişaha açıklaması elbette düşünülemezdi. "Bana muvaffak ol," dedikten sonra huzurundan çıktım. Naci Paşa padişahın yaveri, fakat benim hocam derhal benimle buluştu. Elinde ufak bir kutu içinde bir şey tutuyordu. "Zat-ı Şahane'nin ufak bir anısı," dedi. Kapağının üzerine Vahdettin'in inisiyalleri işlenmiş bir saat. "Peki, teşekkür ederim," dedim. Kutuyu yaverim aldı. Artık Şişli'deki evi bırakmak üzereydim. Bandırma vapuru Galata rıhtımında hazırdı. Karargahımızda olanlar belli bir saatte rıhtımda toplanmış olacaktı. Otomobil kapımın önündeydi. Evdeki vedaları bitirmiştim. Tam o sırada bir dostum yanıma gelerek aldığı habere göre benim yola çıkmama izin verilmeyeceğini veyahut vapurun Karadeniz'de batırılacağını söyledi. Yıldırımla vurulmuşa döndüm. Hemen karar verdim. Otomobile atlayarak Galata rıhtımına geldim. Sandalla vapura gittik. Kaptana yola çıkmak için emir verdimse de Kız Kulesi açıklarında muayeneye tabi tutulduk. Birkaç yabancı subay ve asker bizi yoklayacaklardı. Muayene uzayıp gitti. Maksat beni tutuklamaksa bu şeylere gerek yoktu. Sıkılıyordum. Kaptan hareket hazırlıklarını çabuklaştırmaya başladı. Kaptana mümkün olduğu kadar kıyılardan gitmesini önerdim. Çünkü bundan sonra benim istediğim Anadolu'nun bir kara parçasına ayak basmaktı. Dipnot: Fatih Rıfkı Atay, Mustafa Kemal'in Mütareke Defteri, Pozitif Yayınları 2015, sayfa 155. Vahdettin'in Hediyesi. Atatürk'ün yakın arkadaşı Mazhar Müfit Kansu anılarında İstanbul hükümeti ile ilgili bazı önemli konuları görüşmek için İsmet Paşa ile birlikte İstanbul'a gönderildiğini belirttikten sonra şöyle diyor: "O zamanlar şimendifer iki gecede ancak İstanbul'a gidip gelebiliyordu. Kömür olmadığından ocaklarda odun kullanıyorlardı. Birinci ve ikinci sınıf vagonlar olmadığından herkes üçüncü mevkide yolculuk ediyordu. Şiddetli bir soğuk vardı. Tren sabah hareket etti, gece Eskişehir'e gelebildik. Eskişehir İngiliz işgali altındaydı. İstasyonda görevli bir subayımız bizim titremekte olduğumuzu görünce İsmet Bey'e yarısı kesilmiş bir tenekenin içine kömür tutuşturmuş ve kompartımanın içine getirmişti. Ne kadar makbule geçmişti. Ama 5-10 dakika içinde Hintli bir İngiliz çavuşu kompartımana gelerek bizim teneke mangalı vagondan aşağı attı. Yine soğukla baş başa kaldık. Yorucu bir yolculuğun ortasında İzmit'e vardık. Yollar kardan kapanmıştı. Yolun açılması için 5-6 saatte orada bekledik. Gece yarısı İstanbul'a gelebildik. Ertesi gün Bakırköy'de oturan ailemi görmeye gittim. 4 senedir görmediğim çocuklarım büyümüştü. Evde üstte başta ne varsa satılmış, eşya denecek bir şey kalmamıştı. Ev perişan bir haldeydi. Bir sabah Meclis-i Mebusan'a geldiğim zaman saraydan, Yaver Paşa'dan bir haber geldi. Padişah benimle görüşmek istiyormuş. Durumu hemen Ankara'ya bildirdim. Mustafa Kemal Paşa gidiniz ve sonucu bana bildiriniz diye cevap verdi. Ertesi gün sarayın kapısına gelince kimliğimi sordular. Yanıma bir hademe katarak baş yaverin odasına yolladılar. Geldiğimi hünkâra bildirdiler. Az sonra Yaver Paşa ile birlikte padişahın odasına girdik. Vahdettin pencere önünde ayakta duruyordu. Yaver Paşa, Mazhar Müfit Bey kulunuz diye beni tanıttı. Beni padişahın kulu yapıyorlardı. Vahdettin pencere önünde bir küçük masanın kenarına oturdu. Bana da karşısındaki masaya oturmamı işaret etti. İlk söze başlayan o oldu ve sahte bir sesle, ''Heyyeti temsiliye benim tacı saltanatımın pırlantalarıdır. Allah sizden razı olsun. Vatan ve milleti ve saltanatı ve hilafeti kurtardınız. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri inşallah afiyettedirler. İstanbul'a teşrif etmeyecekler mi? Kendisiyle görüşmeye hasretim.'' dedi. Şaşırdım. Heyeti temsiliye tacının pırlantasıymış. Paşayla mülakata hasretmiş. Onun için mi Asi Bagi diye idamımıza fetvalar çıkarmışlar? Kuvvayi Milliye'nin yok edilmesi için ellerinden geleni bütün melunluğu yapmışlardı. Görüşmemiz sırasında bana böylesine rol yapan bir padişahın karşısında bulunmak nefretimi daha da arttırmıştı. Bana beyefendi, düşmandan memleketimizi kurtarmak için ne gibi çareler düşünüyorsunuz dedi. Bursa o zaman henüz işgal edilmemişti. Ben de efendimiz eğer Anadolu'ya hatta Bursa'ya kadar teşrif ederlerse mevzu orada çözülür dedim. Bursa'ya gelmesini teklif etmem Vahdettin'i çok kızdırmıştı. Sert bir hareketle ayağa kalktı. Beyefendi, ecdadımın yaşadığı payitahttan kaçmamı mı teklif ediyorsunuz diye sordu. Hayır, bu zor durumda ecdadınızın yaptığı gibi sizin de milletin başına geçmenizi teklif ediyorum dedim. Ben bunu biraz sert söylemiş olacağım ki Vahdettin cevap vermeyerek başını sağa çevirdi ve denize bakmaya başladı. Ben de Yaver Paşa'ya baktım. Bana bir işaretle görüşmenin sona erdiğini ve odadan çıkmam gerektiğini anlattı. Çıktık, Yaver Paşa'nın odasına geldik. Paşa canım, böyle şeyler padişaha teklif edilir mi dedi. Ben de sordu fikrimi söyledim. Hem bakalım gitmek istese bile Anadolu kabul edecek mi dedim. Gitmek istedim Yaver Paşa, dur bakalım kardeşim dedi. Gitti 10 dakika sonra elinde küçük bir kutuyla geldi. Efendimiz hediye buyurdular. Mustafa Kemal Paşa'ya selam-ı şahanelerinin bildirilmesini ferman buyurdular dedi. Kutuyu açtım. Küçük taşlı bir yüzük, kıymetsiz bir şey. Ne olursa olsun. Yaver Paşa'ya heyeti temsiliye hediye kabul etmez. Hem benden memnun kalmadı. Hediye sevişen iki dost arasında olur. Kabul edemeyeceğim dedim. Yaver Paşa pek acayip olur diye almamda ısrar etti. Ben kutuyu masaya bırakarak geldiğim gibi saraydan ayrıldım. Dipnot: Mazhar Müfit Kansu, Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le beraber. Türk Tarih Kurumu 2009, sayfa 535-540. 12. ayrımın sonu, sayfa 170.